Kültür dünyamızdan manzaralar. Dursun Gürlek ve Selahattin Koca Aslan'la Kültür dünyamızdan manzaralar başlıyor.
Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da kıymetli kültür tarihçimiz, değerli hocam Dursun Gürlek Bey ile beraber yine yeniden yepyeni bir kültür dünyamızdan manzaralar programıyla huzurlarınızdayız. Hocam hoş geldiniz
hoş
efendim.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? Afiyetlesiniz
hocam. Teşekkür ederim. Hamdolsun. Siz nasılsınız?
Hamdolsun. Çok şükür. Her halükarda.
Allah iyilikler versin.
Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Geçtiğimiz programlarda da zikrettiğimiz İbnül Emin Mahmut Kemal İnal Bey'in şahane bir sözü var hocam. Semeri hayat hayırla,
hayır ile yad edilmektir.
Yad edilmektir. Evet. Evet. İşte bugün gerçekten bu semereli hayatlarının nihayetinde vefatlarının üzerinden işte takriben 15 sene, 14 sene geçmiş olmasına rağmen hayırla yad edilen, gök kubbede hoş sadalar, geride güzel izler bırakan değerlerimizin içerisinden geçtiğimiz günler, vefatlarının seneyi devriyesinde kendilerini rahmetle yad ettiğimiz günler. 3 Şubat 2002, bir peygamber aşığı, şair, Ali Ulu Kurucu Hoca Efendi'nin. 4 Şubat 2001, son devir kıymetli İslam alimlerinden, gönül mimarlarımızdan, merhum Esat Coşan Hoca Efendi'nin. Ve 8 Şubat 2001 tarihi de Şeyhül Muharrir'in Ahmet Kabaklı hocamızın vefat tarihi. Bu isimleri hocam siz yakından bilir, tanır,
eyvallah,
tanışırsınız değil mi?
Tabii, tabii, tabii. Her üçüyle de tanıştım. Evet, Şubat ayı benim nazarımda bir bakıma hüzün ayıdır.
Neden hocam hüzün ayı?
Tabii büyüklerimizin, birçok büyüğümüzün evet, vefat ettiği bir aydır. Hatırlayabildiğim kadarıyla meşhur İslam kumandanı Selahaddin Eyyubi evet, Şubat ayında vefat etti.
Yine gönül sultanlarımızdan.
Meşhur Şeyh Şamil ya, Şubat ayında vefat etti. Sultan II. Abdülhamid Han Şubat ayında vefat etti. Ve onun efendim cenaze merasimini bizzat takip ederek hakkında bir yazı yazan bir tarihçimiz var ki, yazısı hakikaten harikadır. Ahmet Refik Altınay, Sultan Hamid'in naaşı önünde başlığıyla yayınladığı bir yazı. İnsanı çok duygulandıran bir yazıdır. Halbuki hali hayatında Sultan Abdülhamid'e muhalif bir kimseydi Ahmet Refik Altınay. Ama vefatından sonra böyle güzel bir yazı kaleme almıştır. Şubat matemi, Şubat hüznü. İşte Sultan Abdülhamid'in naaşının Topkapı Sarayı'na getirilmesi, teçhizi, tekfini, merasim, efendim işte II. Mahmud Türbesi'ne defnedilmek üzere çok kalabalık bir cemaat tarafından takip edilmesi, hatta evlerin pencerelerine çıkan bazı hanımların bizi bırakıp nereye gidiyorsun ya, ey koca sultan diye böyle matem gözyaşı dökmeleri çok güzel bir üslupla anlatılır o yazıda.
Rıza Tevfik Bölükbaşı'nda bir şiir yok mu hocam? Böyle bir istimdat şiiri.
İstimdat, o özür dileme ya, şiiridir. Evet, Sultan doğru. Hamid'in ruhundan istimdat, ruhaniyetinden istimdat diye. Evet, Şubat ayı işte böyle bir hüzün ayı. Sizin dediğiniz gibi de Ali Ulvi Kurucu merhumun, Esat Coşan merhumun ve Ahmet Kabaklı hocamızın keza Şubat ayında alemi ahirete intikal ettiklerini biliyoruz. Ali Ulvi Kurucu hem şair, hem alim, hem gönül sultanı ve sohbet şeyhi diyebileceğimiz birçok özelliklere sahip olan bir büyüğümüzdü. O bildiğiniz gibi yıllarca Medine-i Münevvere'de evet, Şeyhül İslam Arif Hikmet Kütüphanesi'nde hafızı kütüplük yaptı. Efendim, hakikaten büyük bir şairdir. Hatta bir ünvanı da vardır. Akif-i Sani derler. İkinci Akif derler ki kendisi zaten Akif merhumun da hayranıdır. hepimiz gibi.
Evet.
Efendim güzel şiirleri vardır. Tabii bizi en fazla ilgilendiren yönü son dönemde yayınlanmış olan hı-hı, hatıralarıdır. Hı-hı. Bu hatıralar yakın tarihimize, kültür tarihimize, medeniyet tarihimize ışık tutan kuvvetli bir projektör olarak görmek lazım. Tabii bu hatıraları itiraf etmek gerekir ki Allah sağlıklı ömür versin Ertuğrul yani. Bey çok ciddi bir şekilde çalışmak suretiyle
kılı kırk
yararcasına evet efendim yayınladı hatıralarını. 4 cilt yayınlanmış durumda. Zannedersem 5. ciltte gelecek. Efendim bu eserin birkaç defa okunması gerekiyor. Çünkü bir kere dolu bir hatırat.
Evet.
Yüklü bir hatırat. Bir de tabii Ertuğrul Bey'in ciddiyeti, titizliği ve Türkçe'ye olan aşinalığı hatıratın her tarafında görünüyor. İşte ömrü saniyesidir, ikinci ömrüdür Ali Ulvi Kurucu hocamızın, üstadımızın bu hatıralar. Dolayısıyla bizleri dinleyen dostlarımıza, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize bu hatıratı hem de birkaç defa okumalarını özellikle ben tavsiye ediyorum. Yani Ali Ulvi Bey deyince bunu anlıyoruz. Tabii Medine'de kaldığı için ben fazla görüşemedim tabii. Ama bir iki defa görüşme imkanım oldu. Gıyaben sevenlerden ve hayranlık duyanlardan birisiyim.
Evet. Mekanı cennet olsun.
Eyvallah.
Hakikaten Ali Ulvi Kurucu Hoca Efendi'nin sevgililer sevgilisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için kaleme almış olduğu naat-ı şerifler var.
Evet, evet.
Birbirinden güzel şiirleri var.
Şiirleri var, evet.
Ve mesela böyle bir İmam Hatip gençliğini karşısına gördüğü zaman çok duygulanır, heyecanlanır.
Evet, biliyorum.
Sizler der, bizlerin kabul olmuş dualarısınız
kabul
der.
Kabul olmuş dualarısınız, evet. Bunu birkaç defa ben ya, de duymuştum.
Öyle mi, bizzat?
Evet. Duyunca çok sevindim tabii çünkü ben de İmam Hatip mezunuyum ya. bizi hocamız bizi muhatap kabul ediyor diye.
Tabii ya.
Evet, eyvallah. Ya. Doğrudur.
Evet, Ahmet Kabaklı Hoca.
Evet, Kabaklı Hoca tam bir İstanbul efendisiydi ve Şeyhül Muharririndi.
Evet. Yani bizim hocam Şeyhül Muharririn derken.
Kültür tarihimizde böyle bir kavram var. Şeyh burada bildiğimiz tekke şeyhi manasına değil. Usta, hı-hı, üstad. Hı-hı. Batılı bir kelimeyle ifade etmek gerekirse duayen diyorlar ya.
Evet.
Evet, böyle bir insan. Bir insana Şeyhül Muharririn ünvanının verilebilmesi için en az 40-50 sene elinden kalemin düşmemesi gerekiyor.
Evet.
Bizim tarihimizde işte böyle Şeyhül Muharririnler var. İkdamcı Ahmet Cevdet, Ahmet Mithat Efendi, Burhan Felek ve son olarak da Ahmet Kabaklı Hoca'ya Şeyhül Muharririnlik ünvanı verilmiştir. Bu kelimeyi biraz açalım mı?
Lütfen.
Muharrir, yazar demektir. Eski edebiyatımızda, kültürümüzde kelimeler yerli yerince kullanılırdı. Mesela kitap yazan alimlere, yazarlara efendim muharrir denilmezdi.
Ne denilirdi hocam?
Müellif denilirdi. Müellif. Evet. Gazetelerde yazı yazanlara, dergilerde yazı yazanlara da muharrir denilirdi ki tahrir etmektir, yazmak demektir. Eskiden tahrirat katipleri vardı mahkemelerde falan yani zabıt yazıyorlar efendim. Muharrir yazan, muharrer dersek yazılmış, emre muharrer derler mesela, evet. Emre yazılmış yazı. muharrir kelimesinin çoğulu, cemisi muharririn.
Muharririn.
Evet, Şeyhül Muharririn, muharrirlerin üstadı. Hmm. Yani yazı konusunda emeği çok geçmiş, usta evet. Kimse demektir. Bu çoğul ekini kullanmadan söyleyenler var, o yanlış oluyor. Şeyhül Muharrir denmez. Şu o zaman tek kişinin şeyhi olmuyor bu diyor. Muharririn, muharrirlerin şeyhi.
Evet.
Öyle kullanmak lazım. Evet, Kabaklı Hoca'ya bu ünvan verildi, hakkıdır. Bizim nesil Kabaklı Hoca'nın yazılarını okuyarak büyüdü. Hmm. Tercümanda. Efendim işte Kabaklı, Ahmet Kabaklı, Ergun Göze, Tarık Buğra gibi yazarları okuyarak yetiştik. Tabii köşe yazarlığı başlı başına bir meslek. Eskiden
köşe yazarı
denmezdi.
Fıkra muharriri mi?
Fıkra muharriri denilirdi.
Evet.
Buradaki fıkra kelimesi de bildiğimiz anladığımız manada değil. efendim işte böyle gazete yazıları yazan, günlük olayları değerlendiren, günlük olaylarla tarihi olaylar arasında bağlantı kuran, usta kalem kullanan, kalemi ustaca kullanan kimselere fıkra muharriri derlerdi. Dolayısıyla Kabaklı hocamız uzun süre bu mesleği icra etti. Fıkra muharririliği yaptı. Şimdi köşe yazarı diyoruz. Yani gazetenin köşesinde yazmasa bile evet. Onu da köşe yazarı diyoruz. Evet. Tabii değişti.
Tabii o zamanlar sizin kuşağınız o manada çok talihli hocam. Fıkra muharririlerinin makaleleri, yazıları, böyle edebi bir, her biri edebi bir şaheser diyebileceğimiz nitelikte, derinlikte
yazılar.
Evet,
yetiştik onlara tabii. Yani her zaman siyaset yazmayan, siyaset yazacağı zaman bile muhakkak geçmişe giden ve tarihten bir anekdotla, bir menkıbeyle yazısına giriş yapan muharrir, güçlü muharrir demektir. Evet, bugün bunların biraz maalesef sıkıntısını çekiyoruz. Çünkü her gün yazı yazmak veya haftada 2-3 gün yazmak öyle kolay bir iş değildir. Elbette. Ne ister? Birikim ister. Efendim tarihi, edebi bilgiler ister. Kıvrak bir üslup ve kalem ister. Bunların hepsini bir araya getirmek ve her gün yazı yazmak öyle her baba yiğidin kârı değildir. Efendim dolayısıyla Kabaklı Hoca olsun, Tarık Buğra olsun, Burhan Felek olsun, Refi Cevat Ulunay olsun, Peyami Safa olsun, bunlar kelimenin tam manasıyla dört dörtlük fıkra muharrirleriydi. Peyami Safa yazdığı bir gazeteyi bırakıp da başka bir gazeteye geçtiği zaman 40 yani 10 bin 20 bin okuyucu o gazeteye geçerdi tekrar. Allah. Evet. Şimdi böyle bir şey var mı? Kimsenin umurunda değil. Senelerdir, aylardır köşe yazan bir yazar yazdığı gazeteden ayrılıyor. Kimsenin haberi olmuyor. Maalesef bu hoş bir manzara değil ve kültür tarihimiz bakımından da hüzün verici bir tablo olarak karşımıza çıkıyor.
Evet.
Dolayısıyla köşe yazarlığına eski itibarını iade etmek gerekir diye düşünüyorum.
İade-i itibarda.
Evet, iade-i itibar.
Bulunmak gerekiyordu.
Kabaklı Hoca ile alakalı müsaade edersen
lütfen,
birkaç cümle daha söyleyeyim.
Sizin özel hatıralarınız da var. Sohbetlerimizde anlatmışsınızdır.
Tabii tabii. Yani ben ta üniversite yılları Atatürk Eğitim Enstitüsü Türk Dili Edebiyatı bölümünde okurken bir grup halinde 5-6 kişilik bir grubumuz vardı. Yazarları, şairleri ziyaret ediyorduk. O meyanda Kabaklı Hoca'yı da Tercüman Gazetesi'nde ziyaret etmiştik. Tercüman Gazetesi önceleri Bağbali'de çıkıyordu. Hoş bütün gazeteler Bağbali'de çıkıyordu. Tercüman ilk defa Topkapı surlarının dışına taşındı. O değişik bir binası vardır. Halen de ayakta o bina.
Hatta Tercüman Sitesi'nin olduğu yerdi.
Tercüman Sitesi işte orası. Cevizim bomboştu. İlk defa o bina yapılmıştı. Hatta espri yapılırdı Bağbali'de. Tercüman Çağaloğlu'nu bıraktı dağ başına gitti diye. Tabii şimdi oralar doldu. Efendim orada yeni binasında ziyaret etmiştik hocayı. Çok alaka gösterdi bize. Efendim işte çay söyledi, sohbet ettik. Efendim ben biraz da grubun temsilcisi olarak bir iki cümle söylediğim için hocanın dikkatini çekmiş olmalı ki giderken kulağıma eğildi dedi ki sen Türk Edebiyatı'na yazı gönder dedi. Biliyorsunuz halen çıkmakta olan ve en uzun süreli yayınlar arasında telakki edilen Türk Edebiyatı Dergisi'nin kurucusu Ahmet Kabaklı Hoca'ydı.
Aynı şekilde Türk Edebiyatı Vakfı'nın da.
Emriniz olur hocam dedim, teşekkür ettim ve 1975, 76, 77, 78, 79 yıllarında yıllarını kapsayan dergilerde benim yazılarım vardır. O zaman daha ufak boy çıkıyordu. Biraz daha kalitesiz kağıtlarda o zamanın imkanlarıyla. Bana öyle bir iyiliği olmuştur hocanın. Keza bir gün kendisini ziyaret ettiğimde efendim işte burs alıp almadığımı sordu. Ve hemen bir kart vizit çıkararak cebinden arkasına iki satır yazı yazdı ve Petrol Vakfı'na gönderdi. Hani meşhur Fethi Gemuhluoğlu merhumun genel sekreterliğini yaptığı meşhur vakıftır. Beyoğlu'nda
petrol,
durur,
vakfı,
petrol vakfı. Ve oradan burs almamı da temin etti. Kabaklı Hoca böyle bir insandı. Kibar insandı bir kere. Gönül insanıydı. Mesela çarşamba günleri Edebiyat Vakfı'nda her çarşamba saat 5'te yapılan toplantılara mutlaka iştirak eder. Bir ön konuşma yapar. Hatip sözlerini bitirince de bir toparlama konuşması yapar. Fazla da uzatmaz. Böyle çok hoş bir gelenekti. Hmm. Bu gelenek halen devam ediyor.
Çarşamba sohbetleri devam ediyor.
Hoca bize böyle işte günlük yazılarıyla hediyeler bıraktı. Türk Edebiyatı dergisiyle büyük bir hediye vermiş oldu. Keza bu sohbetleri başlatarak bu gelenekte devam ediyor. Demek ki Kabaklı Hoca ikinci hayatını yaşıyor. Ömrü sani dediğimiz ikinci hayatını yaşıyor.
Ve Üstad Necip Fazıl'a da hocam.
Ha tabii.
Son dönemde. Evet.
Efendim, Türk Edebiyatı Dergisi'nin yazı işleri müdürlüğünü de teklif etti bana bir ara. Efendim. Fakat tabii benim işlerim yoğundu. Biraz da çekindim doğrusu, daha bu işlerin başındayım, acemisiyim diye. Yani bir istidat gördüğü insanlardan istifade etmek veya onları görevlendirmek sanki kendi üzerine bir vecibeymiş, vazifeymiş gibi efendim böyle vefalı tavırlar sergileyen bir insandı. Allah rahmet eylesin. Hakikaten vefalıydı. Mesela Necip Fazıl'a Sultan-ı Şüera ünvanı verilmesinde bir numaralı kimsedir Kabaklı Hoca. Zaten Türk Edebiyatı Vakfı'nda defalarca sohbet yaptırdı. Ben katıldım o sohbetlere. İşte Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde üstada bu ünvan verilirken güzel bir merasim oldu. O zamanki Milli Eğitim Bakanı Orhan Cemal Fersoy başta olmak üzere birçok zevat oradaydı. Bu hizmet tabii Kabaklı'nın sevap hanesine yazılacak güzel hizmetlerden biridir. İkisi de bugün aramızda yok. Allah rahmet eylesin, güzel hizmetler yaptılar. Efendim, Kabaklı Hoca tabii daha anlatılması gereken çok yönleriyle tanınan bir insan. Bir arkadaşımız onun hakkında güzel bir biyografi hazırlıyor. Biraz geç bile kaldı. İnşallah yakında çıkacaktır. Çünkü Kabaklı Hoca unutulmaması gereken bir insandır.
Kesinlikle. Elazığ Harput'tan çıkmış.
Evet,
bu memleketin yetiştirdiği çok önemli değerlerden bir tanesi. Türk Edebiyatı Dergisi'nin Kabaklı Hoca'nın vefatının ardından hazırladığı özel bir Ahmet Kabaklı sayısı var hocam.
Biliyorum. Benim de yazım var orada.
Evet. Biliyorum. Sizin de makaleniz
muhteşem
var.
Muhteşem bir şeydir o, özel sayıdır. Özel bir kağıda basılmıştır.
Evet. Hacimli böyle.
Hacimli, evet.
Dinleyenlerimize de o ki halen daha Türk Edebiyatı Dergisi'nde bulunuyor o özel sayı.
Bulunur, evet. Okumalarını. Bir an önce alsınlar ki ileride bulunmama ihtimali var.
Hocam, Kabaklı Hoca'nın vefasından bahsettiniz. Bugün artık vefa maalesef sadece bir semt adı ya da bir boza isminden ibaret, yitirdiğimiz hasletlerden, duygulardan bir tanesi. Mesela o Cemil Meriç Üstadı, Necip Fazıl Üstadı ve daha nice değerlerimizi o Türk Edebiyatı Vakfı'ndaki çarşamba sohbetlerinde sevenleriyle buluştururmuş.
Ya çok güzel bir
Necip Fazıl'ın son tabii. Şiirleri de hep Türk Edebiyatı Dergisi'nde yayınlanmış değil mi?
Son ve en olgun şiirleri diyelim onlara.
Evet.
Çünkü hakikaten hoş hep olgundu da son dönemi daha da olgundu. Dini muhtevalı şiirlerdir onların birçoğu ki efendim okuyunca kalplerimizde bir ferahlık duyarız. Efendim o şiirlerde hem demeç vardır, hem hüzün vardır, hem şahlanış vardır efendim, hem de İslami ideoloji bütün güzellikleriyle tezahür eder. Bu dergide yani bu şiirleri kendi dergisinde yayınlaması da zaten üstada olan saygısını açık açık göstermektedir.
Evet, geçtiğimiz aylarda Aralık ayında ki siz de izlemişsinizdir hocam. Üstad Necip Fazıl'la vefatından kısa bir süre önce Erenköy'deki evinde
meşhurdur,
yine
evet.
Ahmet Kabaklı Hoca'nın mihmandarlığında gerçekleştirilen bir mülakat var. Türk Edebiyatı ekibi Ahmet Taş getiren, Ayhan Songar Bey ve daha Ayhan nice Songar değerler, Mehter Güzel.
Evet, o çok iyi hatırlıyorum. O zaten Türk Edebiyatı Dergisi'nin Necip Fazıl Kısakürek özel sayısında o kendine mahsus son zamanlarda bıraktığı sakalıyla, o hikmetli görünüşüyle yayınlandı. Özel dergi olarak, özel sayı olarak o dergide mühimdir. Dinleyicilerimize bu arada hatırlatmış olalım.
Evet.
Benim bir adetim var. Bütün demeyelim. Tabii benim ilgi alanıma giren dergileri takip ederim ama özel sayıları münhasıran takip ederim. Toplarım. Şimdi kütüphanemde özel sayılara ait özel sayı olan dergilerin bir bölümü var. Hı hı. Efendim işte Türk Yurdu Dergisi'nin Mevlana özel sayısı, Yunus Emre özel sayısı, birçok ta 50'li yıllarda, 60'lı yıllarda çıkmış Resimli Tarih, Tarih Hazinesi, Tarih Konuşuyor gibi dergilerin Fatih Sultan Mehmet ve Fetih evet. özel sayıları var. Başka dergilerin başka konularda özel sayıları evet. var. Onları toplamışım da. Özel sayıların şöyle güzel bir yönü var. O konuyla alakalı birçok yazıyı
derli toplu
dergide derli toplu bir arada Aa. Bulabiliyorsunuz. Onun için özel sayılara karşı özel bir alakam olduğunu da bu vesileyle söylemiş olayım.
Evet. Mesela son zamanlarda hocam gerek Yedi İklim Dergisi'ne olsun bazen Hece Dergisi'ne göre böyle hacimli tabii, özel tabii, sayılar var, tabii. hazırlıyorlar.
Hece Dergisi'nden de Necip Çok. Fazıl özel sayısı, Cemil Meriç Hı-hı. özel sayısı, Nurettin Topçu özel sayısı, Şehir evet. özel sayısı onları hep aldım. Evet. Mesela Necip Fazıl Mavera Dergisi özel sayısı.
Evet.
Efendim güzel bir sayıdır o. Onları aldım. Dolayısıyla bir kere daha tavsiye ederim. Bu özel sayılar hakikaten güzel sayılar.
Evet. Hocam böyle bugün hep özel ve güzel isimleri yad ediyoruz. Onları bizzat sizin hatıralarınızla dinleyerek daha yakından tanımaya çalışıyoruz. Mekanları cennet olsun.
Amin.
Geçtiğimiz günlerde Mahir İs hocamızla ilgili ki bizim kültür dünyamızdan manzaralar programına zaman zaman hep misafir ettiğimiz, ismini evet. muhabbetle yad ettiğimiz üstadlarımızdan Mahir İz'le ilgili tertip edilen bir programa katılmışsınız. 28 Ocak tarihinde yapılan bir program bu. Kubbealtı Vakfı'nda mı gerçekleşti
evet,
hocam?
Evet, Kubbealtı Vakfı'nda gerçekleşti. Daha doğrusu Kültür Bakanlığı Müsteşarı arkadaşımız Haluk Dursun'un
evet.
Ön ayak olmasıyla bir proje başlatıldı. Beş şehirli münevver adı altında efendim işte Profesör Ali Fuat Başgili, Profesör Süheyl Önveri, Mimar Ekrem Hakkı Ayverdi'yi efendim ve Fethi Gemuhluoğlu'nu konu alan bir kitapçık hazırlandı.
Beş şehirli
münevveri ama. Beş şehirli münevver. Bunun hakkında bir de Topkapı Sarayı'nda toplantı yapıldı. Davetliydim. Ben de gittim. Orada öğrendiğime göre bu beş şehirli dediğimiz zatla yetinilmeyecek. Beş zat daha böyle bir süreli yayın halinde devam edecekmiş. İnşallah arkası gelir. Orada bu müjde verildi. Şimdi Kubbealtı da buna katkıda bulundu. Bu beş zatı her ay anma programları tertipleniyor. İşte Fethi Gemuhluoğlu hakkında ve Ali Fuat Başgil hakkında anma toplantıları gerçekleştirildi. 28 Ocak'ta da Mahir İz Hoca ile alakalı toplantı yapıldı ve Mahir İz Hoca'nın talebeleri olarak bildiğimiz Uğur Derman Bey ile Profesör Mustafa Uzun Bey Hoca ile olan alakalarını güzel anlattılar. Ben de not aldım tabii. Efendim,
neleri not ettiniz hocam?
Üşenmedim not ettim. Efendim işte anlattıklarını mesela yani Mustafa Uzun Bey'in nasıl tanıştığını mesela kendisi anlattı. Dedi ki ben Mahir İz Hocam'ın evahirine yetiştim dedi. Yani son günlerine demektir. Evet. Efendim ve hocanın o sohbet konusundaki hassasiyetini söyledi. Hatta Uğur Bey de aynı konuya temas etti. Osmanlı sohbet ve hitabet geleneğinin son temsilcilerinden biriydi Mahir İz hocamız dedi. Hakikaten ben yazımda da belirttim. Bu manada tam bir sohbet şeyhiydi. Hayıflanırım tabii doğrudan talebesi olamadım ama en direkt talebesi oldum. Nasıl oldum? Efendim işte yazılarını okuyarak, sohbetlerini dinleyerek ama bir kere de olsa elini öpme bahtiyarlığına erdim.
Ne mutlu.
Evet, evine gitmiştik. Ziyaretimiz oldu. Efendim, o vesileyle gıyaben hocamızı çok seviyorum. Hatta Tokat İmam Hatip Okulu'nda okurken bir mektup yazmıştım kendisine. Mektubun cevabı geldi.
Çok güzel.
Çünkü
nasıl
hoca
bir
mektup konusunda hassastı.
Evet.
Hoş her konuda hassastı da. Yani birisi sizi muhatap almış, mektup yazmış. Yazan kim olursa olsun. Hoca mutlaka cevap verirdi. hassasiyeti çok olan insandı. Nezaketi, kibarlığı olan insandı. Dolayısıyla Yılların İzi isimli hatıratı tam bir kültür hazinesidir, tarih hazinesidir. Hatta edebiyat hazinesidir. Orada Ferit Bey'in, Ferit Kağım'ın şiirleri vardır.
Mehmet Akif'le
alakalı bir bölüm var ki zaten kendisi. Mehmet Akif Ersoy'un
aziz dostlarından
birisidir. Efendim, onları zaten yazımda da belirttim. Güzel insanlardı işte, hayırlı insanlardı. Semere-i hayat hayırla yad edilmektir diyen İbnül Emin Bey'in efendim bahsini ettiği kimseler de bunlar. Hatta o Yılların izinde bir de İbnül Emin'le ilgili bölüm vardır.
Nasıl hocam?
Nasıl ziyaret ettiğine dair. Efendim işte önceleri tabii çekinmiş. Sonra konakta kendisini ziyaret etmiş. Efendim aslında şair Adanalı Hayret hakkında bir tez hazırlıyormuş. Onun hakkında bilgi almak için gitmiş biraz da. Tabii Adanalı Hayret hakkında efendim işte malumatınızı rica ediyorum deyince İbnül Emin fena halde öfkelenmiş. Çünkü Adanalı Hayret'le arası hiç iyi değilmiş İbnül Emin Bey'in. Kendisinin anlattığına göre Mahiriz Hoca'nın kaşlarını çattığı öfkeli bir çehreyle o bedgü, o bedru, beduhuy adamdan başka araştıracak kimse bulamadın mı dedi diyor. Ondan sonra böyle sitem etti, biraz fırça çektikten sonra iki saat Adanalı Hayret hakkında konuştu diyor. Efendim dışarıda bir şey kalmasın diye. Yani dolu bir adamdı. Orada işte Yılların İzinde ayrı bir bölüm vardır. Olayın gerisinde anlatır diye dinleyicilerimize tavsiye ederiz.
Evet.
Hem bu eserlerle aşina olsunlar, aşinalık kursunlar. Evet. Hem de bu güzel efendim hatıraları birinci ağızdan öğrenme imkanına sahip olsunlar.
Yine hocam Mahiriz Hoca ile ilgili hatıraları birinci ağızdan dinleyicilerimizin okuyabileceği eserlerden bir tanesi Mustafa Özdamar Bey'in kaleme almış olduğu Mahir İz kitabı.
Evet, öyle bir kitap var.
Hocayı yakından tanıyan bütün isimlerle konuşmuş neredeyse. Bayağı bir hatıralar derlemiş, toparlamış.
Var. Tabii o güzel bir hizmet ama benim fikrimi sorarsanız merhum hakkında daha geniş kapsamlı.
Kesinlikle.
Ne diyelim, eski tabirle efradını cami, ayarını mani, bir biyografinin yazılması gerekiyor. Yapılamadı bu şimdiye kadar. İnşallah bundan sonra yapılır. Diğer bir husus, ya ayrı bir kitap olarak neşredilmeli ya da hazırlanan biyografinin sonunda genişçe bir bölümde de hocamızın vefatından sonra gazetelerde, dergilerde çıkan yazılar, ki onlar çok kıymetli yazılar, ilave edilmeli. Bendeniz bunların bir kısmını, birçoğunu hatta topladım. İnşallah ileride imkan olursa onları neşrederiz.
İnşallah.
Yani bence 2-3 türlü çalışma yapılmalıdır. Birisi dediğim gibi geniş kapsamlı bir biyografi. İkincisi hocanın vefatından sonra yazılar ki bunlar kitaplık çaptadır. Üçüncüsü de hocanın çeşitli gazetelerde yazdığı kıymetli makaleler var. Onlar da gazetelerin tozlu sayfaları arasında unutulup gitti bugün maalesef.
Yani bu kitaplarında yok bu makale.
Hayır doğru. Yok tabii, onlar toplanmalı, kitap yapılmalı. Efendim hoca Erenköy Sahra-i Cedid midir o mezarlık?
Evet, Sahra-i Cedid orada, kabristanlığında.
Orada yatıyor.
Mezar taşında da muallim Mahir İz yazar. Mezar taşında da
evet, muallim sıfatı onun için çok önemli.
Doğru.
Bütün hayatını muallim olarak geçirdi ve muallimlerin en güzellerinden de o, bize o kelimeyi unutturmayan önemli şahsiyetlerden biridir. Yani muallim Mahir İz, muallim Cevdet,
evet,
muallim Naci, muallim Kilisli Rıfat Bilge geleneğinin günümüzdeki devamıdır.
Evet.
Hakikaten dört dörtlük bir muallimdi. Efendim dolayısıyla çok kıymetli insanlar yetiştirdi. Bugün kültür tarihimizin, kültürümüzün önemli isimleri halinde kendilerini tanıtan, eserler yazan öyle zatlar var ki Mahir İz Hoca'nın rahleyi tedrisinden geçtiler.
Ertuğrul Düzsah hocamız bunlardan.
Tabii Haydarpaşa Lisesi'nden olsun, efendim diğer okullardan olsun. Evet, Ertuğrul Düzsah bugün Safahat ve Mehmet Akif uzmanı olarak biliniyor ve doğrudan talebesidir. Mehmet Niyazi Bey doğrudan talebesidir. Çanakkale Mahşeri başta olmak üzere kıymetli eserler kaleme almıştır. Rahmeti Rahman'a kavuşan
Osman Öztürk
ve tasavvuf sahasında kıymetli eseller bırakan Selçuk Eraydın hocamızın ciddi bir talebesidir. Keza divan edebiyatı konusundaki uzmanlığıyla tanınan Profesör Mehmet Çavuşoğlu ki genç yaşta bir trafik kazasıyla vefat etmiştir. Hocanın hem talebesi hem hayranıdır. Az önce sizin de söylediğiniz gibi Profesör rahmetli Osman Öztürk talebesidir. İşte Uğur az Derman. Önce isimlerinden bahsettiğimiz Uğur Bey, Uğur Derman, Mustafa Uzun talebeleri de daha çok talebeleri var. Hatta o gün anlattıklarından anladığıma göre hocanın bir ara tayini Çamlıca Kız Lisesi'ne çıkmış. Biraz çekinmiş demeyelim de biraz rahatsız olmuş yani. Böyle işte kız talebelere ders vermek pek meşrebime uygun diye hafif bir tedirginlik duymuş ama sonra derse başlayınca hanım kız talebelerin erkek talebelere oranla daha dikkatli, daha saygılı efendim ve daha hassas olduklarını bizzat görünce böyle bir tereddüt yaşadığından dolayı pişman olmuş. Mustafa Uzun Bey'in anlattığına göre o hanım talebelerinden daha sonraki yıllarda hatta emekli olduktan sonra bile evine gelip hocayı ziyaret eden hanımlar varmış.
Evet.
Evet, böyle bir hatırasını da anlattı. Evet. Böyle
Derya bir gönüllü insan. Bir insanmış
tabii,
değil mi
Mahiriz
Hoca?
Derya dil derler eskiler evet. Bunlara. Derya dil evet. Yani derya gibi gönlü geniş, zengin insanlar. Evet, keşke işte Rahle-i Tedrisi'nde fazla bulunsaydık ama nasip bu kadarmış. Efendim, bu işte dediğim bu eserlerin bir an önce yapılması
i̇nşallah,
lazım ki
inşallah.
Maalesef gençler unutuyorlar. Evet, kendisi orada Sahra-i Cedid Mezarlığı'nda. Bu Bağlarbaşı'nda İlahiyat Fakültesi'nin önündeki caddeye de biliyorsunuz
Mahiriz
Caddesi, Mahiriz İz ismi verildi. Güzel bir şey. Ben o yılların izini birkaç defa okudum. Çünkü öyle bir okunuşta anlaşılacak bir kitap değil. Eski kültüre, o kuvvetli zengin Türkçe'ye, Arapça, Farsça kavramlara hiç değilse üç aşağı beş yukarı aşina olmazsanız onun zevkine varamıyorsunuz. Onun için birkaç defa lügat kullanarak ve yavaş yavaş okumak lazım. Tam bir hazine orası.
Doğru.
Hocam Ferit Bey'den hatıralar diyor mesela. Neler var orada, neler var. Efendim işte Mehmet Akif ayrı bir bölüm. İbnül Emin Mahmud Kemal Bey ayrı bir bölüm. Efendim İsmail Sahip Hoca'dan bahsediyor. Tahirül Mevlevi'den bahsediyor. Ki bunlar hiçbir yerde olmayan şeyler. Efendim bir zabıt katibiydi Büyük Millet Meclisi'nde biliyorsunuz. Nelere şahit olmuş, neler biliyor. Bir kısmı var hatıratında. Mesela Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey'in şehit edilmesi feci bir şekilde ona bizzat şahit oluyor. Ve arkasından da bir şiir yazıyor efendim. Bu şiir Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey'in şehit edilmesi üzerine yazılan bu şiir o kadar güzel bir şiir ki aynı zamanda hocanın güçlü bir şair olduğunu gösteriyor. Uğur Derman Bey açıkladı, ifşa etti. Efendim İbnül Emin Mahmud Kemal Bey çok ısrar etmiş. Bu şiirlerini yaz ver son asır Türk şairlerini alayım diye. O aşırı tevazuundan dolayı efendim işte ben şair değilim diye vaki teklifleri kabul etmemiş. Keşke etse de o şiirlerde bu antolojiye girmiş olsaydı bugün zevkle okurduk. Bu da gösteriyor ki hoca aynı zamanda iyi bir şairdir.
Evet, evet. Ve tabii hocam Uğur Derman hocamızdan dinlemiştim böyle bir Mahiriz Hoca'yı anma programında. İki takım elbisesi varmış, bir yazlık bir kışlık.
Eyvallah.
Ama işte kışın yeni bir takım elbise aldığı zaman bir öncekini mutlaka infak eder. Bir ihtiyaç sahibine verir. Hakeza yazın da öyle.
Evet.
Vermeyi çok seven.
Vermeyi çok sever. Maaşını alır almaz belli miktarını zekat olarak verir.
Evet.
Efendim hediye verir. Hocanın bir de yeme içme konusunda da hassasiyeti varmış. Mesela kaliteli su içme merakı varmış ki hocanın. Efendim işte
özel hatta, su mu getirtiyormuş?
Getirtiyormuş. Anlatırlar bir gün işte birisi efendim işte Karadeniz'de tam hatırlayamıyorum Trabzon'da mı Kastamonu tarafında mı filan işte köyde güzel bir su çıkarmış deyince, hadi gidelim içelim demişler. Hakikaten de gidilmiş oraya, biliyor musunuz? Evet.
Doğrudur.
Böyle bir insan. Yani nur içinde yatsın.
Evet.
Nevi şahsına münhasır.
Nevi şahsına evet, münhasır. Evet. Zevki selim, kalbi selim. Eyvallah. Sahibi. Değerlerimizden bir tanesi 5 Temmuz 1974'te Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. 42 sene geçmiş aradan ama hala yaşıyor. Evet.
Daha da yaşayacak.
Mahiriz hocam. Bir de hocam tasavvuf ve din ve cemiyet evet, adlı iki eseri daha var.
Bildiğim kadarıyla tasavvuf ilk eseri o Mustafa Bey, Mustafa Uzun Bey o eserin ilk defa yayınlanmasında çok önemli bir rol oynamış. Kendisini anlattığına göre efendim eseri okuya okuya neredeyse hıfzettim dedi. Tasavvuf sahasında kıymetli bir eserdir ve Rahle Yayınlarından çıkmıştır. Din ve Cemiyeti güzel bir kitaptır. Ayrıca Ahmet Cevdet Paşa'nın Kısası Enbiyası'nı güzel bir Türkçe ile sadeleştirmiştir ve Bakanlık Yayınları arasında çıkmıştır. Tabi hoca öğretmenlik mesleğinin çok insanı meşgul eden bir meslek olması dolayısıyla idealciliklerde de bulunmuş. Maalesef kendisinden beklenilen sayıda kitap yazma imkanını bulamamış. Allah'tan ki hatıraları yazdırıldı. Yoksa tabii şimdi cilt cilt kitaplar elimizde olabilirdi. Demek ki nasip bu kadarmış. Efendim ama dediğim gibi az önce de ifade ettiğim gibi hiç değilse hocanın bir biyografisi bir an önce elimizde olmalı.
İnşallah ki böyle değerli bir ayaklı kütüphanemiz tabii, evet, Mahiriz
evet,
hocam.
Evet, evet.
Evet ve hocam 4 Şubat 2001 tarihi dedik. Bundan tam 15 sene önce Avustralya'da bir trafik kazasında şehiden Hakk'ın rahmetine kavuşan merhum Esat Çoşan Hoca.
Esat Çoşan Hoca evet, Allah rahmet eylesin. Hocamız tabii tasavvuf sahasında son derece önemli isimlerden biriydi. Ramuzul Ehadis okuturdu. Efendim,
İskender Paşa'da değil mi hocam?
İskender Paşa, Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretlerine, bütün İslam büyüklerine olduğu gibi büyük bir merbudiyeti, bağlılığı var idi. Efendim, kendisi biliyorsunuz Gönül Sultanlarından Mehmet Zahid Kotku Hazretlerinin damadıdır. Silsile öyle geliyor. Dediğiniz gibi efendim bizi üzen bir trafik kazasıyla rahmeti rahmana kavuştu.
Damadıyla
ben tanıdım
beraber
kendisini. Evet. Efendim görüşmemiz de oldu. Ümraniye'de Merkez Camii'nin önünde o zamanlar bir çayhane vardı. Hı-hı. Oradan geçerken baktım Hoca Efendi orada birkaç arkadaşıyla oturuyor ilmiye kıyafetiyle. Beni gördü, yanına çağırdı, oturduk, çay söyledi. Ne yapıyorsun dedi bugünlerde. Dedim hocam Osmanlıca ufak bir risale var Envarül Edep ismiyle. Edep nurları manasında. Onu Latin harflerine aktarıyorum. Öyle mi dedi, heyecanlandı. Ne durumda? Bitti, bitecek hocam dedim. O çok kıymetli bir kitap dedi. Hemen orada hiç vakit geçirmeden oracıkta telefon açtı. Seha Neşriyat'a bir arkadaşımızı gönderiyorum. Bir kitap hazırlamış, o mutlaka basılsın diye. Ben de bitirince dosyayı götürdüm. Ama ne hikmetse aylarca beklediği halde basılmadı eser. Ben de geri aldım. Şimdi o da rahmetli oldu. Çemberlitaş'ta Sezgin Neşriyat vardı Ahmet Bey. O zaten çok istiyordu daha önceden de.
Evet.
O bastı. Böyle bir hocayla, hoca efendiyle böyle bir hatıratımız oldu. Sevdiğimiz insandı, gönül insanıydı. Ve hoca sıfatının yanı sıra önemli bir şey evet, söylüyorum. Edebiyata ve kültüre de son derece aşina bir insandı. Mesela kültür tarihimizin önemli isimlerinden biridir ki, inşallah Ayaklı Kütüphaneler kitabımın 2. cildinde, ki belki başka bir isimle de çıkabilir veya Ayaklı Kütüphaneler 2 ismiyle de çıkabilir. Alacağım zat ki o Profesör Necatü'l-Lügal.
Evet.
Esat Hoca'nın hocasıdır.
Ankara İlahiyat'ta.
Ankara İlahiyat'ta. Evet. Nitekim Necatü'l-Lügal Armağanı isimli kitapta Necatü'l-Lügal'i hocasını anlatan çok kıymetli, biraz da uzunca bir yazısı vardır Esat Hoca'nın. birkaç defa okumuşumdur.
Evet. Akademisyen tarafı da var tabii hocanın.
Akademisyen tarafı hadis sahasında var. Evet tabii. Hadis, çalışmaları var. Türk edebiyatı, evet. Efendim işte şiirler, tasavvuf. O bakımdan beni cezbediyor. Yani hocalarımızın, bu Osmanlı geleneğidir. Eskiden hoca efendilerin çoğu zaten, mutlaka demeyelim de çoğu zaman şairdir efendim. Evet. Edebiyata vakıftır. Yazılarında, konuşmalarında mutlaka Fuzuli'den bir beyit okurlar. Nabi'den bir beyit okurlar. Daha eskilerden, Sadi'den vesaire, Mevlana'dan. Şimdi bu işin tabii bir tadı tuzu yani. Efendim şiir, edebiyat mükeyfattandır biliyorsunuz.
Ya.
Ne demek mükeyfattan? Keyif veren maddeler. Bana bak Selahattin, keyif maddeler, yani keyif veren maddeler, evet, deyince başka şeyler anlamıyorsun.
Yok hocam, şiiri anlıyorsun.
Tamam, eyvallah. Peki. Keyif iki türlüdür değil mi? Maddi keyif vardır, manevi keyif tabii vardır.
Bir de hocam, Mahiriz Hoca'nın keyifleri varmış.
Tabii işte. Şimdi yani bir sohbet bir keyiftir.
Tabii.
Nasıl yemek üstüne bir kahve içmek efendim bir keyifse, çay içmek bir keyifse, yemek üstüne bir tatlı yemek bir keyifse, güzel bir sohbet dinlemek de keyiftir. Kesinlikle. Bir şiir okumak da keyiftir.
Hikmetli sözlerle, evet, ruhlarınızı dinlendirin, yani diyor Hazreti Ali.
Bunlar hepsi mükeyyifattandır efendim. Doğru. Evet, ne güzel. Keşke şu gençleri bu mükeyyifata bir alıştırabilsek, o zaman her şey rayına girecek demektir. Gayretimiz onun içindir.
Doğru. Evet. Doğru. Her birini hocam rahmetle yad ediyoruz. Bu Allah kıymetli isimleri. Yine önümüzdeki hafta yapacağımız programda da Allah nasip ederse kendilerini de bir kez daha rahmetle, minnetle yad ederiz. Tabii 12 Şubat tarihi de yine Şubat ayında rahmeti rahmana tevdi ettiğimiz değerlerimizden, gönül mimarlarımızdan Mahmud Sami Ramazanoğlu Efendi'nin seneyi devriyesi 12 Şubat 1984 Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Her birini gani gani rahmetle yad, evet, ediyoruz.
Böyle zatlar biliyor musun? Şimdi Hakk'ın rahmetine kavuşmuş sözü çok güzel.
Ya.
Bunlar terk-i dünya etmeden de Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Amin zaten. Çok hoş bir şey değil mi? Zaten yaşarken Hakk'ın rahmetine kavuşamayanların öbür tarafta Hakk'ın rahmetine kavuşup kavuşmayacağını da bilemiyoruz yani inşallah. Ya. Yani cennet nerede kazanılacak kardeşim?
Dünya.
Allah bu dünyayı niye yaratmış? Şimdi buraya gelirken bir yazı gördüm üst katta. Ne diyor? Misafirhane diyor. Şöyle baktım. Evet, dünya misafirhane. Doğru. Değil mi? Biz de 3 günlük misafiriz.
Doğru.
Evet.
İnsan hocam misafir. Cennetini de cehennemi de kendi
tabii,
götürüyor.
Tabii. Dünya mezratül ahire. Burada ekeceğiz ki orada bişelim. Onun için Cenab-ı Hak bizi bu dünyada rahmete kavuştursun.
Amin. Amin. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Bitti mi süre?
Yavaş yavaş programın sonuna geldik hocam.
Çabuk geliyoruz. Yavaş yavaş değil, çabuk gelmişiz.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Bu vesileyle programda ismini yad etti, ismini zikrettiğimiz bütün değerlerimizi, Hakk'ın rahmetine kavuşan hepsi birbirinden kıymetli hocalarımızı, üstadlarımızı, büyüklerimizi, gönül mimarlarımızı bir kez daha hasretle, rahmetle, minnetle, binler fatihalarıyla yad ediyoruz. Cenab-ı Hak onların o güzel halleriyle hallenmeyi, onların örnekliği çerçevesinde hayatımızı istikametlendirmeyi, eserlerini böyle altını çizerek dikkatlice okuyup kendimize çeki düzen vermeyi, onlar gibi güzel insanlar olmayı nasip etsin.
Amin, amin.
Çok nasip teşekkür ederiz efendim.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tekrar görüşmek üzere.
İnşallah. Evet değerli dinleyenler, kıymetli kültür tarihçimiz, değerli hocam Dursun Güllek Bey ile beraber Erkam Radyo'da Bir Kültür Dünyamızdan Manzaralar programının daha burada sonuna gelmiş oluyoruz. Önümüzdeki hafta aynı saatlerde tekrar Kültür Dünyamızdan Manzaralar programında birlikte olmak dileği ve duasıyla. Allah'a emanet olun efendim. Kulağınız bizde olsun.
Erkam Radyo'da Dursun Gürlek ve Selahattin Koca Aslan'la Kültür Dünyamızdan Manzaralar programını dinlediniz.